Ayrım 4, sayfa 33. 1. Yum gözünü. Pera 1885. Akşam ezanından sonra yokuşun tepesindeki vişne rengi çadırın batıya bakan kapısı kadınlar için açılırdı. İşte o zaman kadınlar üçer beşer, beşer onar girmeye başlardı yokuşun tepesindeki vişne rengi çadırın batıya bakan kapısından içeri. Gürültülerini de beraberlerinde getirerek. Koca çadırın haremlik kısmı onlara tahsis edilmişti. Kucaklarında şişkin bohçaları, yanlarında mızmız çocuklarıyla birbirlerine sokulup feracelerine sarılarak geçerlerdi eşikten. Yüzlerce kadın gelirdi buraya. Her tıynetten, her meşrepten. Hangi millete mensup oldukları, hangi dilde konuşup hangi dinde ibadet ettikleri mühim değildi. Kadın olmaları kafiydi. Bir de birlikte gelmeleri. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi şart koşmuştu. Kadın dediğin yalnız başına varmamalıydı bu çadırı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi bilir ki vişne rengi çadırın batıya bakan kapısı ayın aydınlık yüzüydü. Bir de tuhaf bir hikaye anlatırdı onun hakkında. Dediğine göre ayın aydınlık yüzü sevilmemekten korkarmış en çok. Bir de ağlarken tek başına olmaktan. Gümüş bir tarakla tararmış saçlarını. Tarağın savatlı dişlerine takılan ışıltılı saç tellerini özenle toplarmış. Sonra her bir saç telini gizlice bir başka insanın omzuna bırakırmış. Saçı kimdeyse onun gözünde unutulmaz olacağına inanırmış. Haksız da sayılmazmış hani. Omuzlarında ayın aydınlık yüzünün ışıltılı saç telleriyle dolaşanlar, gece olur olmaz yüreklerinin niçin böyle sıkıştığını bir türlü anlayamayıp, endişelerinin göz bebekleriyle birlikte büyüdüğünü bilmeden dalgın dalgın bakarlarmış gök kubbeye. Aradıklarının orada olduğunu derinden hisseder ama hislerine tercüman olamazlarmış. Hatta içlerinden bazıları bu semavi sevdaya kendilerini kaptırıp yemeden içmeden kesilirmiş. Neyse ki ayın aydınlık yüzü çabucak sıkılırmış oyun arkadaşlarından. Gördüğü her sureti iki nefeste siler, bulduğu her muhabbeti tek yudumda içer, kurduğu her dostluğun dibine tez vakitte darı ekermiş. Hiç kimse yeterince acayip, hiçbir hikaye yeterince şairane değilmiş. Gene de vazgeçemezmiş insanlardan. Korkarmış çünkü. Öylesiye korkarmış yalnız kalmaktan. Ağlarken tek başına olmaktan. Bir kuyuya eğilip bakır bakraştaki suda kendine bakmış bir zamanlar. Ne kadar güzelim demiş hayran hayran. Öyleyse niçin çirkin biri kadar bile mutlu olamıyorum. Kuyu homurdanmış. Su bulanmış. Ne kadar parlağım demiş dalgın dalgın. Öyleyse niçin yüreğimdeki karanlıktan kurtulamıyorum. Bakır bakraç çatlamış. Her çatlaktan ayrı ayrı su sızmış. Ayın aydınlık yüzü o gün bugündür uzak dururmuş kuyulardan. Cevapsız kalan soruları hatırına düştükçe yanından hiç ayırmadığı gümüş pudralığını açıp uzun uzun pudralanırmış. Her daim biricik olmak istermiş. Eşsiz ve rakipsiz. Kendinden daha parlak bir dişiye tahammülü yokmuş. Şayet bir gün böyle biri çıkarsa karşısına onu ortadan kaldırmak için yapamayacağı şeyde. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi bu hikayeyi durduk yerde anlatmazdı. Zira gayet iyi bilirdi ki kadınlar en çok birbirlerine düşmandı. Kadınlar ne vakit bir araya gelseler evvela tepeden tırnağa birbirlerini süzer, şıpbadak birbirlerinin derdini tasasını keşfeder, ancak ondan sonra hal hatır sormaya geçerlerdi. Muhabbet koyulaştıkça nerede bir yırtık yahut leke, karanlık oda yahut mezbele varsa teker teker tespit edip özenle işlerlerdi hasıraltı defterlerini. Arkadaşlıkları tavşan uykusuna benzerdi. Yüzleri birbirlerine dönük uyurlardı. En ufak çıtırtıya kulak kabartarak. Sırdaşlıklarının harcı yumurta aklarına bulanmış vehimlerle karılmıştı. Yapı sağlamdı sağlam olmasına da zangır zangır sallanırdı dipten vuran ilk kuruntuda. Oysa gümüş bir ayna olmadan işini tam yapamazdı gümüş tarak. Bir ayna lazımdı muhakkak. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi bilirdi ki kadınlar birbirlerinin akislerinde çirkinleşirdi. Birbirlerine katiyen arkalarını dönmemeli, yan yana, kol kola gelmelilerdi bu sebepten. Yokuşu birlikte çıkmalı, bir vişne ağacı kadar kalabalık olmalılardı batıya bakan kapıdan içeri girdiklerinde. Kadınların bazıları zaten birbirlerinden ayrılmamayı huy edinmişti. Dost canlısıydı çoğu, ya da öyle görünmek isterdi. Güle oynaya çıkarlardı yokuşu. Yokuşun dibinde cümbür cemaat başlattıkları yolculuğu, çadırın ağzında gene cümbür cemaat noktalayarak. Bazıları da elinde sonunda bir araya gelmeleri gerektiğini gayet iyi bildikleri halde mümkün olan en son adıma kadar ayrı ayrı, ayrı gayrı tırmanırlardı ilk merhaleyi. Soğuk nevaleydi çoğu ya da öyle görünmek isterdi. Yokuşun üzerindeki çeşme onlar için dönemeçti. Çeşmeye vardıklarında El mahkum yaklaşırlardı birbirlerine. Kurum kurum kurulurdu çeşme. Coştukça coşar, taşırırdı sularını. Kadınlar buz gibi suyla ağızlarını, alınlarını, boyunlarını ıslatırlardı. Oraya kadar bir başına gelmiş olanlar birer ikişer toplaşır, bu zaruri arkadaşlığa uysalca sokularak yollarına devam ederlerdi. Tanışma faslıyla geçerdi yokuşun ikinci kısmı. Bundan sonra birbirlerinden ayrılmamalılardı. Bundan sonra yabancılar ahbap, ahbaplar ayaktaş sayılırdı. Her adımda herkes biraz daha ferahlar, biraz daha açılırdı. Hatta koldaşlarının kollarında korkularından arınanlar bile çıkardı. Oysa keramet mumi keşkememiş efendinin emirleri katiydi. Korkunun ta kendisi dahi olsa hiçbir dişi dışlanmamalıydı çadıra sökün eden kadınlar güruhundan. İşte bu sebepten akşam ezanından sonra birbirlerine sokulup feracelerine sarılarak kucaklarında şişkin bohçaları, yanlarında mızmız çocukları ve peşlerinde kadim korkularıyla sürü sepet cümbür cemaat girerdi kadınlar. Vişne rengi çadırın batıya bakan kapısından içeri. Yayandı çoğu. Zira yokuşu faytonla çıkmakta ısrar edenlerin akıbeti esrarengiz kazalara kurban gitmek olabilirdi. Bazen ters giden hiçbir şey olmaz, kandır içinde de olsa dik yokuşu çıkıp tepeye varmayı başarırdı atlar. Bazen de hiç sebepsiz devrilverirdi fayton. Buzda kayarcasına, son sürat gerisin geri yuvarlanırdı içindekiler. Bu tür vakalar her daim bire bin katıp bine bir gıdım esrar tozu serperek nakledilirdi. Hal böyle olunca da her gaflette bir musibet ve her musibette bir alamet tespit etmeye alışkın kadın kısmı neme lazım yokuş üstündeki evliyaları kızdırmaktansa yokuşun başında faytonlarından inip tabana kuvvet tırmanmayı yeğlerdi. Arada sırada tahtırevanla gelenler de olurdu. Bu kalburüstü ailelerin akça pakça kadınları güçlü kuvvetli hizmetkarların omuzlarında mağrur bakışlarla çıkardı yokuşu. Ama dünya hali bazı bazı onlar da devriliverirdi. Yokuşun ikinci kısmının son adımında dönüp de geriye bakanlar denizi görebilirdi. Mavi, masmaviydi deniz. Rehindi, duru durgunluğunda. Bazı kadınlar bazı delice bir fikre kapılırdı. Deniz birikmiş sütünü akıtacak ağız arayan bir meme ucu gibi pütür pütür kabarır, sızım sızım sızlar, usul usul çağırırdı uzaktan. Şimdi ne geçmişe kederlenmek, ne geleceğe didinmek, sanki sadece ve sadece gözler kapalı, ağız açık kendini salarak şu anı kana kana emmekle mümkün olabilecekti zamanı doyabilmek. Neyse ki Alesta beklerdi sorumlulukların yumağı. Gevşeyenip hızla geri sarılırdı. Çocuklar annelerine, kaynanalar gelinlerine, ahbaplar birbirlerine sahip çıkar. Aklı denizde kalanlara, hava kararmadan vişne rengi çadıra varmak zorunda oldukları hatırlatılırdı. İşe yarardı. Kim olduklarını hatırlatmak tıpış tıpış geri getirirdi beyhude hayallere kapılanları. Zaten keramet mumi keşkememiş efendi sık sık söylerdi. Kadın kısmının gemisi batsa batsa, sorumluluklar ambarında açılan gedikten azar azar su ala ala değil, beklenmedik bir anda hayaller mendireğine gümbür gümbür yağan güllelerden ötürü batardı. Vaktiyle buraların bataklık olduğu söylense de, çadırı çevreleyen incir ve limon ağaçlarının baygın kokularını bir kez içine çekip, oya ağaçlarının, eflatun tomurcuklarını görenin buna inanası gelmezdi. Burada serçeler neşeyle cıvıldaşır, tavus kuşları cakayla dolaşır, bülbüller görülmemiş güzellikte güllere nameler düzerdi. Kadınların kimine göre eğer cennetten bir parçaysa vişne rengi çadırın etrafı, o dik yokuşa da olsa olsa sırat köprüsü olmak yakışırdı. Gene de kimse uzun uzun kafa yormazdı bu meselelere. Asıl olan çadırın dışı değil, içiydi. Zaten işin doğrusunu bilse bilse keramet mumi keşkememiş efendi bilebilirdi. Her meşrepten, her tıynetten kadına rastlamak mümkündü burada. Fıldır fıldır gözleriyle gelinlik çağında kız bakan çöp çatanlar, dudakları kıpır kıpır her şeye lanet okuyan huysuz koca karılar, fırsattan istifade kafalayacak alıcı arayan ağzı bozuk bohçacılar, tepeden tırnağa mateme bürünmüş dullar, vaktinden evvel kocamış bakır akciğerlozlar, yaşından büyük gösteren yüksek kranta orospular, tenlerinin pembeliğinden bütün günü hamamda geçirdikleri anlaşılan tazeler, kimin derdine neyin şifa vereceğini bir bakışta çözen insan sarrafı ebeler, kesenin ağzı açılmadıkça değil raks, tebessüm dahi etmeyen kuğu boyunlu çengiler, Balat'ın sefil bankalarından yoksul Yahudi kadınlar, bebeklerini sırtlarında, sırlarını koyunlarında taşıyan çingene kadınlar, pembe tenli nazenin Çerkez kızlar, sürmeli gözlü abanoz saçlı Arap kadınlar, çadırı çevrileyen ağaçların dallarında ipek mendili uçuşan adaklılar, sedef kakmalı tahtırevanlarıyla arz endam eden zengin Ermeni kadınlar, acımtırak baharat kokulu acem kadınlar, kalburüstü ailelerin çocuklarına adab-ı muaşeret öğreten Fransız mürebbiyeler, zamanı gelince saraya hediye edilmek üzere yetiştirilmiş, on parmağında on marifet cariyeler, karnı burnunda hamileler, kumpanyaların paylaşamadığı İtalyan aktrisler, torunlarının zoru genelerinin dırdırıyla buraya sürüklenmiş dini bütün hacı nineler, pera sosyetesinin olmazsa olmazları, tatavlanın hamarat durumları, narin endamlı, süzgün bakışlı Rus kadınlar, sükse yapmış İngiliz dans hocaları, kocalarının her vurgununda yeni bir elbise daha diktiren tefeci karıları, Beyoğlu hastanelerinin fedakar hemşireleri ve daha niceleri. Genç yaşlı, çoluk çocuk, takım taklavat buradaydı. Birbirlerinin ne dualarında zikreden ne de rüyalarına buyur eden bunca farklı kadının burada bu zorlu yokuşun tepesindeki vişne rengi çadırın batıya bakan kısmında buluşmalarının tek bir sebebi vardı. Çirkinler çirkini, hilkat garibesi, cibilliyet vebali, samur kızı görebilmek. Her şey keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin başının altından çıkmıştı. Zaten ondan başkası da bütün bunları akıl edemezdi. Cin gibi adamdı keramet Mumi Keşkememiş Efendi. Acayipliği doğuştan belliydi. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi bu aleme şöyle gelmişti. Bir oğlan doğuramadığı takdirde son nefesini gözleri açık vereceğine inandığından bu uğurda nice adaklar adayıp besli kurbanların kanını toprağa akıtan, kaç düzine koca karıdan medet umup denemedik büyü bırakmayan anacığı peş peşe altı kız doğurup bir o kadar da düşük yaptıktan sonra nihayet bir gece rüyasında gördüğü saçsız sakalsız dervişten öğrendiği üzere bahçedeki kara dut ağacının en ince dallarına saçlarından kestiği örükleri bağlayıp etrafına da mumlardan halka içre halkalar örerek yalvar yakar kocasını enişteki halkanın ortasında soyunmaya ikna edip soğuktan değil utançtan titir titreyerek gene de yaptığından dönmeden ve konu komşu görür de rezil rüsva oluruz demeden oracıkta o gecenin şafağında gebe kalmıştı memişe. Kadıncağız bebeğe bir şey olmasın diye değil ev işi yapmak bir tek çöpü alıp şuradan şuraya koymadan tas tamam ettiği 9 ay 10 günün sonunda rüzgarın çatıları uçurduğu bir sonbahar akşamında yanık sesiyle niniler söylediği ılık rahminden ebeyi hayrete düşüren bir sükunet ve metanetle çıkartıvermişti memişi. Ahdetmişti doğacak oğlunun ismi memiş olacaktı tıpkı rüyasında gördüğü dervişinki gibi. Gerçi derviş rüyada ismini bağışlamamıştı ama kadıncağız böyle gönlü bol bir zata en çok yakışan ismin Memiş olduğundan son derece emindi. Adı üstünde Memiş dediğin karıncayı dahi incitmezdi. Zaten Memiş bebek de bir ah bile dedirtmemişti annesini. Avlalarının aksine o hamilelik boyunca annesinin ne durduk yerde gözyaşlarına boğulmasına, ne ismi işitilmemiş yemişlere aş ermesine, ne de sunturluk kabuslar görmesine sebep olmuştu. Daha da tuhafı doğumunun acısız olmasıydı. Doğmamıştı da kayıvermişti. Kaymamıştı da akı vermişti adeta. Telaşsız ve umarsız akı vermişti bir kaptan bir başka kaba. Tek istediği kimseyi rahatsız etmeden hemen şuracağa ilişivermekmiş gibi zahmetsiz eziyetsiz kayıvermişti ebenin ellerine. Boy boy sıralanan altı kızdan sonra ilk erkek çocuk. Kadıncağız o kadar emindi ki bu seferki evladının erkek olduğundan bebek doğduğunda cinsiyetini sorma gereği bile duymadı. Başını yastığa gömüp odadaki kesif kokuyu içine çekti. Alışık olmadığı bir koku vardı odada. Yakınlarda bir yerlerde tahta kurularını kaçırmak için envai çeşit ağaç kabuğu konmuş bir buhurdan tütüyordu sanki. Tuhaf şey diye düşündü. Bu odada hiç tahta kurusu olmadığını onlara söylemeliydi. Uyanınca dedi kendi kendine. Uyanınca söylerim. Son bir sevinçle tebessüm ederken sonuna. Usulca kapattı gözlerini ve bir daha da açmadı. Ebe bir türlü gözlerini bebekten ayıramadığı için annenin aralarından ayrıldığını uzun müddet idrak edemeyecekti. Tedirgin edici bir şeyler vardı bu mini mini oğlanda ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Allah'a şükür bebeğin vücudunda bir sakatlık falan yoktu. Ağlamayışına gelince küçük bir şaplakla bunu da halletmek mümkündü. Başka bir şey vardı bu bebekte. Başka bir şey. Az sonra komşu kadınlardan biri içeri dalıp kurban edilen koçun kanıyla dolu kaseyi ebeye uzattı. Ebe okuyup üfleyerek kaseye daldırdı parmağını, tam bebeğin alnına sürecekti ki öylece kala kaldı. Nihayet tedirginliğinin sebebini bulmuştu. Bebeğin yüzü. Memiş bebeğin yüzü adeta saydamdı. Ağzı, burnu, kaşı, gözü hem tas tamamdı hem de eksik. ağzı, burnu, kaşı, gözü bizzat gelememişti de yerlerini, gölgelerini göndermişti sanki. Ebenin kaygısı odadakilere de sirayet etmiş olmalı ki şimdi herkes pür dikkat eğilmiş, hiç ağlamayan, hiç kıpırdamayan, kendi saydam durgunluğunda öylece durarak ve sadece durarak yeni tanıştığı bu alemi kayıtsız bir nazarla selamlayan bebeğin yüzünü inceliyordu. İnceleyenlerin her biri bu hem yüzü meydana getiren parçalarda hiçbir fevkaladelik bulamıyor, hem de parçaların meydana getirdiği yüzün fevkaladeliğinden gözlerini alamıyordu. Sanki bebeğin yüzünün her bir parçası gelişigüzel ortalığa saçılmıştı ama gene de gelişigüzelliğinde bir nizam saklıydı. Hal böyle olunca da yüzünün neye benzediği tam olarak anlaşılamıyor, güzel mi yoksa çirkin mi olduğuna bir türlü karar verilemiyordu. Velhasıl bebeğin yüzü kafaları o kadar karıştırmıştı ki uzadıkça uzayan bu kasvedengiz andan zerre kadar hoşlanmayan ebe aniden ayaklanıp odadaki herkesi kışkışlamasa kimsenin kundağın başından ayrılacağı yoktu. Kundaktaki bebek ve yataktaki ölüyle baş başa kaldığında ebe la havle çekip kendi kendine söylendi. Elbet vardır bu işte de bir keramet. Böylece memiş bebeğin ismine bir de keramet eklenmiş oldu. Ebeye kalsa bu meseleyi daha fazla kurcalamaya lüzum yoktu. Zaten işin içine keramet girince ötesine kafa yormak manasızdı. Ne var ki bebeğin halası acar mı acar bir kadındı. Pek de akıllı, hem de eli maşalı. O gün ortada ters giden bir şeyler olduğunu hemen sezinlemiş ama el ayak çekilmeden dışarı çıkmak istemediğinden odasında oturup saatlerce Kur'an okuyarak alamet beklemişti. Nihayet ev sessizleştiğinde kucağına alıp keskin gözleriyle süzdü kundaktaki bebeği. Keramet memiş bebeğin doğmaktan çok aktığı hususunda ötekilerle hemfikirdi. Ama bu öyle gececil nehirler gibi yatağını hınçla oyarak, delişmen şelaleler gibi gürül gürül çağlayarak, sürgüt denizler gibi efkarla çalkalanarak, pejmürde sağanaklar gibi fütursuzca boşalarak yahut bahar başında eriyen kar suları gibi daha ilk ılıklıkta galeyana gelerek akmaya pek benzemiyordu. Böylesine akmaktan ziyade damlamak demek daha doğruydu. Üstelik mesele bu kadarla da kalmıyordu. Zira damlamaktan damlamaya fark vardı. Su da damlardı, kan da, yağ da damlardı, zaman da, bir de gözyaşı damlardı mesela. Ama her biri farklı farklı damlardı. Kimisi buhar olup göğe ağmanın hasretiyle kendi kendini kurutur, kimisi değdiği yerde ahıyla durur, ahıyla yoğulur, kimisi hangi kovuğa sokulursa sokulsun hemencecik üste çıkıp kurulur, kimisi sonrasızlığından çıkıp yola, öncesizliğinde son bulur, kimisi geçtiği patikalarda hatıra bırakırdı elem tortusunu. Keramet memiş bebeğe gelince onun damlayışı bunlardan hiçbirine benzemiyordu. O damladığı yerde, damladığı halde öylece kalacağı benziyordu. Yani bir su ya da kan, yağ veya zaman yahut gözyaşı damlasından ziyade bir mum damlasına. Hala, hala hiç ağlamayan, hiç kıpırdamayan, sadece ve sadece olduğu yerde ve olduğu halde duran bebeği uzun uzun kokladı. Ve bebekten yayılan kesif kokunun mum kokusu olduğuna kesin kes kanaat getirdiğinde korkuya kapıldı. Zira mum dediğin sıcaklık kaynağından uzaklaşır uzaklaşmaz aktığı yerde kalır ve kaldığı halde katılaşırdı. Mum dediğin bağrından çıktığı sıcaklığa dönemedikçe sıvılaşamazdı. Oysa keramet memiş bebeği dünyaya getiren sıcak rahim çoktan soğumaya başlamıştı. Yakında ışık kaynağı annenin vücudu buz gibi soğuduğunda sıvı evvela katı sonra kas katı kesilecekti. Ve bir şey kas katı kesildikten sonra mümkünü yok şekil almazdı. Oysa bebeğin yüzünün şekil almaya ihtiyacı vardı. Keramet memiş bebeğin yüzüyle insanların arasında sanki mumdan bir perde çekilmişti. Yarı şeffaf, yarı esrar. Kadıncağız işte o an anladı ki aklını başına toplayıp derhal bir şeyler yapmalıydı. Madem ki bu acayip bebek doğmaktan ziyade damlamıştı bu aleme, madem ki tıpkı bir mum damlası gibi an be an katılaşıyordu değdiği yerde ve düştüğü halde ve madem ki onu tekrar ısıtıp avutacak, avutup eritecek sıcaklık kaynağından tamamen yoksundu, hemen şimdi, şu anda müdahale edilmezse, bebeğin yüzü şeffaf kıpırtısızlığında dona kalacaktı. Velhasıl, elini çabuk tutmadığı takdirde, bir ömür boyu kerametmemişin yüzü olmayacaktı. Hala hemen bir parça fındık kabuğu alıp, ateşte kızdırdı. Sonra bebeğin daha şimdiden katılaşmaya başlayan yüzüne şekil vermeye başladı. Fındık kabuğunun karasıyla ağız burun, kaş kirpik, çene alın, yanak şakak çizdi. Sıra gözlere geldiğinde yataktaki ölü artık buz kesmek üzereydi. Yani mum damlası bebeğin tamamen katılaşmasına ramak kalmıştı. Bu andan sonra katiyen şekil almaz, maya tutmazdı. O kadar azdı ki vakit, telaştan eli ayağına dolanan hala son bir gayretle atılıp iki incecik ve kesik kesik çizgi çiziktirdi göz niyetini. Bebeğin gözleriyle daha fazla uğraşmaya vakit kalmamıştı. O gün halasının fındık kabuğuyla çizdiği çizgilerden geriye sadece bir yüz değil, bir de isim kaldı bebeğe, Mumi. Ardından keramet Mumi Memiş'i babasına gösterdiler. Adamcağız seneler sonra nihayet bir oğlu olduğunu öğrenince öyle sevindi, öyle sevindi ki yedi mahallede tekmil fakir fukaranın karnını doyurmaya, ebe teknesinden beri su yüzü görmemiş kim varsa hamama sokup bitlerinden arındırmaya and içti. Ama daha lafını bitiremeden ağulu bir yumruğu oturdu boğazına. Bir uğursuzluk hissetmişti. Kanadını kedi pençesine kaptırmış serçenin korkunç korkusuyla yüreceği ağzında koşturdu karısının yattığı odaya. Gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. Karanlıkta el yordamıyla buldu artık tamamen buz kesmiş vücudu. Karısının her daim ceviz ve tarçın ve karayel kokan saçlarına gömdü burnunu. Ama şimdi bütün bunlara başka bir koku eklenmişti sanki. Sanki mum kokuyordu ortalık. Keramet Mumi Memiş bebeği annesinin yanına yatırdı. Odadan çıkarken bir kez olsun dönüp de bakmadı. Ne anneye ne bebeğe. İkisini birlikte yan yana gömmüştü zihninde. Kapı ardından kapanırken kendi kendine bir şeyler geveledi. Belki de veda niyetine. Keşke dedi. Keşke yaşasaydı da gene kız doğursaydı. Keramet Mumi keşke Memiş işte böyle gelmişti bu aleme. Gerisi zamana kalmıştı. İleride kalıbını büyüttüğünde bir de efendi eklenecekti mevcut isimlere. Keramet Mumi keşke Memiş efendi cin gibi adamdı. Kafasının içinde her akşam ayrı bir iblis tayfası sazı sözlü cümbüş yapardı. Kimsenin cesaret edemediği dallara o tırmanır, aklına koyduğunu tez zamanda kotarır, kotardığından çabucak sıkılırdı. Yeter ki istesin, sinekten yağ çıkarır, feleği kendi çemberinde kıstırırdı. Sonra da biçare feleği kendi çemberinde öylece bırakıp münafık kuytularda zındık tutkulara kapılırdı. Adı çıkmış, namı yürümüş izbe evlere sık sık dadandığı herkesin malumuydu. Söylediklerine göre bu evlerin müdavimlerinin ve de sermayelerinin hikayelerini dinlemeye bayılıyor, dinlediği her hikayenin, tattığı her zevkin karşılığında çil çil altınlar saçıyordu. Bir de ara sıra ava çıkardı. Avlanmaktan maksadı öyle elinde yayla dolu dizgin at koşturmak olmadığından, bütün gününü binbir emekle hazırladığı tuzakları ince ince ayarlayıp asla fark edilmeyecek kuytulara yerleştirmekle geçirir. Ama günün sonunda geri dönüp de tuzağa düşürdüklerini toplamaya üşendiğinden avdan hep eli boş dönerdi. İstese Karun kadar zengin, Süleyman kadar muktedir olmuştu çoktan. Olmuştu olmasına da aklına esmeye görsün. Elinde avucundakini sebil edip dağıtır, beş kuruşsuz ortada kalırdı. Sonra gene doğrulturdu belini. Yeter ki istesin. Kargayı bülbül, merkebi düldül diye pazarlar, şeytana pabucunu ters giydirip yedi mahalleyi seyrine toplardı. Hem insanları şaşırtmaya bayılır, hem de şaşılmayacak işlere şaşırdıkları için onlardan soğurdu. Ne var ki maharetleri yahut zekası değildi Keramet Mumi keşke Memiş Efendi'yi böylesine acayip kılan. Gözleriydi. Çocukken de böyleydi gözleri. Hep böyleydi. Ne hissettiğini ele vermezdi. Belki de bir şey hissetmezdi. Çocukluğu da böyle geçmişti. Bir yanda ablaları vardı. Sırf o sıkılmasın diye her yeni gün oynayacak yeni bir oyun bulan, giden annenin sıcaklığını aratmasın diye ahşap evin her köşesinde yaz kış gece gündüz boy boy kandiller yakan, çocuğun cezalı olduğu akşamlarda gizlice odasında toplaşıp kurdukları perdede sabahlara kadar hayal oynatan, en güzel masalları toplayabilmek için şehrin dört bir köşesine dağılıp kapı kapı dolaşan ve hatta bu uğurda çeyizlerinin en gözde kısımlarını dağıtmaktan geri durmayan, İçlerinden biri daha evvel hiç duyulmamış, hiç anlatılmamış bir masalla dönmeye görsün, kıskançlıktan yataklara düşen, birer birer evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra bile, kocalarının dayaklarına, evlatlarının sistemlerine rağmen, en küçük kardeşlerini herkesten ve her şeyden çok sevmeye devam eden ablaları. Beriyan'da babası vardı. Akşamları hava karardığında oğlunu karşısına görmekten hoşlanmadığını saklamayan, son nefesine kadar karısının öldüğü yatakta yatıp, bir daha hiçbir kadına el sürmeyen, bazı geceler aniden ayağa fırlayıp bağıra çağıra evdeki bütün kandilleri kıtır kıtır doğrayan, kızlarının bu küçük oğlana gösterdikleri alakaya her daim muhalefet eden, durduk yerde hiddetlenip kızılcık sopasını çıkaran, Ertesi gün kendine gelir gelmez ilk kişi biricik oğlunu sormak olan, çocuğun morarıp çürümüş etlerini görünce pişmanlıktan kahrolup ondan af dileyen. Ama aradan birkaç gün bile geçmeden daha beter hiddetlenip, daha beter döven, hiç durmadan içip, hiç durmadan küfreden, elinden hiçbir iş gelmeyen babası. Çocukluğu işte bu zıtlıklar arasında yalpalamakla geçmişti. Bir yanda ablalarının daimi sevgisi, öte yanda babasının geçici hiddeti. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin acayipliği işte ta o zamandan belliydi. Zira ister el üstünde tutulup baş tacı edilsin, ister horlanıp eziyet görsün, ister yediği önünde yemediği ardında olsun, ister kuru ekmekle suya talim etsin, ister sevilsin ister dövülsün, en ufak bir değişiklik olmazdı bakışlarında. Bir kez olsun ne hissettiğini ele vermezdi gözleri. İki kesik, iki incecik çizgi halinde çizilmiş çekik gözleri sanki her türlü duygudan azadeydi. Çocukken de böyleydi, büyüdüğünde de. Gün geldi, altı ablasının altısını da münasip gördüğü bir kısmet bulundu. Evlenip kısmetini karşısında gördüğünde bile gözleri her zamanki gibi, her zamanki kadar dilsizdi. İşte o zaman dönmesi zor bir dönemece vardı. Gerdek gecesinde yüzünü gösteren aynayı kırdı. Ve daha önce hiç bakmadığı gibi, hiç bakmadığı kadar kendine baktı. 40 yamalı tek iplikli şaman kisvesi gibiydi ayna kırıklarındaki aksi. İpliği çekince dağılacaktı. Dağıldığında bile bir aradaydı. Gelişi güzel saçılmıştı. Gelişi güzelliğinde bir nizam vardı. Sonsuzdu zaman, sınırsızdı mekan. Öyleyse bu kalıptan için sıkışıp kalmıştı. Makası aldı ve ismiyle mühürlenmiş hikayeyi kırptı. Kırpıkları zamanlara ve mekanlara saçtı. Bir başka zamanda, çok çok sonra ya da pek yakında ve bir başka mekanda, çok çok uzakta ya da hemen burada, bir daha dönmek üzere bu dünyaya, hemen şimdi yok olmalıydı.